Ayrım 3, sayfa 18. İsmin Can Kafi. Evet efendim patron, tıpkı içecek gibi ama aynı yazılmıyor. Yazı yazmayı biliyorsun demek, okumayı da biliyor musun? Yalnızca ismimi patron, dedi sakin sakin. İçimi çektim ve standart konuşmamı kısaca tekrarladım. Onun sorun yaratmayacağına karar vermiştim bile. Bu konuda hem haklı çıktım hem de yanıldım. Benim ismim Paul Ekim dedim. Ey bloğun başıyım. Benden bir şey istersen ismen beni ara. Eğer ben yoksam bu adamı sor. İsmi Harry Torvilliger ya da Bay Stanton veya Bay Howell iste. Anladın mı? Kafe başını salladı. Yalnızca biz gerçekten ihtiyacın olduğuna karar vermeden her istediğini alabileceğini sanma. Burası otel değil, tamam mı? Yine başını salladı. Burası sakin bir yerdir, koca oğlan. Hapishanenin geri kalanı gibi değil. Burada yalnızca senle Delacro varsınız. Çalışmayacaksın. Çoğunlukla yalnızca oturacaksın. Olup biteni düşünmeye fırsatın olur. Çoğu için fazlaca zamandı bu. Ama onu söylemedim. Bazen her şey yolundaysa radyo çalarız. Radyo sever misin? Başını salladı ama sanki radyonun ne olduğundan emin değilmiş gibi biraz kuşkuluydu. Sonradan gerçekten de öyle olduğunu öğrendim. Bir anlamda Kafi bir şeyle yeniden karşılaştığında ne olduğunu hatırlıyor ama arada unutuyordu. Dizilerdeki karakterleri tanıyor ama geçen sefer ne yaptıklarını hiç hatırlamıyordu. Eğer uslu durursan yemeklerini zamanında yer, uçtaki o tecrit hücresini ve arkadan iliklenen çadır bezinden üniformaları hiç görmezsin. Öğleden sonraları 4'ten 6'ya 2 saat avluya çıkabilirsin. Yalnızca diğer mahkumların futbol oynadıkları cumartesileri hariç. Eğer seni ziyaret etmek isteyen birileri varsa pazar günleri ziyaretçi kabul edebilirsin. Kimsen var mı Kafi? Başını salladı. Hiç kimsem yok patron. Pekala, avukatın öyleyse. Sanırım onu da bir daha görmem, dedi. Özel avukatım değildi. Bu dağ başının yolunu bulabileceğini hiç sanmam. Şaka yapıp yapmadığını anlamak için ona dikkatle baktım. Ama öyle görünmüyordu. Ben de aksini ummamıştım zaten. Temyiz başvuruları Can Kafi gibilerine göre değildi. En azından o günlerde. Onlar mahkemeye çıkar, sonra dünya onları unutur giderdi. Ta ki bir gazete köşesinde filancanın gece yarısı biraz elektrik aldığını okuyana dek. Kontrol etme sorunu söz konusu olduğunda eşi, çocukları, pazar günü öğleden sonraları için bir beklentisi olan adamların kontrol edilmeleri daha kolay olurdu. Ancak burada kontrol etmek sorun olmayacak gibi görünüyordu ve bu da iyiydi. Kafe o kadar iri yarıydı ki. Oturduğum yerde biraz kımıldadım. Sonra ayağa kalkmanın alt tarafım için daha rahat olacağını düşünüp kalktım. Kafi saygıyla gerileyip ellerini önünde kavuşturdu. Burada geçireceğin süre kolay ya da güç olabilir koca oğlan. Hep sana bağlı. Ben senin bunu hepimiz için kolaylaştırabileceğini söylemeye geldim. Çünkü eninde sonunda hepsi aynı yere çıkıyor. Sana layık olduğun kadar iyi davranacağız. Sorun var mı? Sanki bu fırsatı bekliyormuş gibi hemen yatma zamanı bir ışık açık bırakıyor musunuz? Diye sordu. Gözlerimi kırpıştırdım. Eybülo'ya yeni gelenlerden pek çok garip soru işitmiştim. Hatta bir keresinde eşimin göğüslerinin büyüklüğü bile sorulmuştu. Ama bunu asla duymamıştım. Kafi sanki onun aptal olduğunu düşüneceğimi biliyormuş ama yine de kendine engel olamıyormuş gibi biraz mahcup gülümsüyordu. Çünkü bazen karanlıktan korkarım biraz, dedi. Eğer yabancı bir yerdeysem. Ona o iri yarı cüssesine baktım ve beklenmedik bir biçimde çok etkilendim. Bu insanlar size dokunurdu biliyor musunuz? Onları en kötü halleriyle ocak başında çalışan şeytanlar gibi korktuklarını biçimlendirirken görmüyordunuz. Evet, geceleri burası bayağı aydınlık olur, dedim. Yoldaki ışıkların yarısı akşam 9'dan sabahın 5'ine kadar yanar. Sonra neden söz ettiğimi anlayamayacağını farkına vardım. O yeşil yolda Mississippi bataklıkları arasındaki farkı bile bilemezdi. Elimle gösterdim. Koridorda. Başını salladı. İçi rahatlamıştım. Koridorun da ne olduğunu bildiğinden emin değildim. Ama ta kafesliğin içindeki 200 wattlık ampulleri görebiliyordu. O zaman daha önce hiçbir mahkuma yapmadığım bir şey yaptım ve ona elimi uzattım. Bugün bile bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Belki ışıkları sorması yüzündendir. Harry Torvilliger gözlerine inanamadım. Bunu size söyleyebilirim. Kafi elimi beklenmedik bir nezaketle tuttu. Elim neredeyse onun avucunda kayboldu ve işte bu kadar. Ölüm şişeme bir pervane daha girmişti. İşimiz bitmişti. Hücreden çıktım. Harry kapıyı çekip her iki kilidine de kilitledi. Kafi sanki şimdi ne yapacağını bilmezmiş gibi bir iki dakika daha öylece durdu. Sonra kerevete oturdu. Dev ellerini dizlerinin arasında kavuşturup kederlenen ya da dua eden bir adam gibi başını eğdi. O garip, güneyliğe benzer sesiyle bir şeyler söyledi. Açık seçik duydum ve o zamanlar ne yaptığını pek bilmiyor idiysem de parantez. Bir adamı yaptıklarının bedelini ödeyene dek beslemek ve ona bakmak için hakkında pek fazla şey bilmek gerekmez. Yine de ürperdim. Elimde değildi patron, dedi. Geri almaya çalıştım ama çok geçti. 3. Koridordan yukarı odama doğru yürürken Harry, Percy biraz başını ağrıtacak, dedi. Üçüncü adam konumunda olan Dan Stanton, parantez. Aslında böyle bir sıralama yoktu. Yoksa Percy Wetmore bunu anında hallederdi. Masamda oturmuş dosyaları düzenliyordu. Benim bu iş için hiç vaktim olmuyor gibiydi. Biz girince başını bile kaldırmadı. Yalnızca parmağıyla gözlüklerini düzeltip yeniden dosyalara daldı. Yavaşça pantolonumun ağını çekiştirip yüzümü buruştururken ''Buraya geldiği günden beri o tahta kafalıyla sorunum var.'' dedim. ''O koca adamı getirirken neler bağırdığını duydun mu?'' Harry ''Duymam ama pek olanak yoktu.'' dedi. ''Ben de onunlaydım biliyorsun.'' Din ''Ben tuvaletteydim ve pekala duydum.'' dedi. Önüne bir kağıt çekip yazıların üstündeki halka şeklindeki bardak izini görebilmem için ışığa tuttu. Sonra çöpe attı. ''Yürüyen ölü, o bayıldığı dergilerden birinde okumuş olmalı.'' Herhalde öyle olmuştu. Percy Wetmore, Argos, Stag ve Men's Adventure gibi dergileri pek severdi. Sanki bütün öykülerde birer hapishane vardı ve Percy de bunları bir araştırmacı gibi hırsla okurdu. Sanki nasıl davranacağını öğrenmeye çalışıyordu ve gereken bilgiler de o dergilerdeydi. Baltalı katil Anthony Rey'in idamından hemen sonra gelmişti ve şalter odasından bir tane seyretmiş olsa da henüz hiçbir idamda hazır bulunmamıştı. ''İnsan tanıyor,'' dedi Harry. ''Bağlantıları var. Onu buradan yollarsan hesap verirsin. Ve ondan somut bir iş beklersen daha da çok hesap verirsin.'' ''Beklemiyorum,'' dedim. ''Beklemiyordum da. Ama bazı umutlarım vardı. Bill Dodge bir adamın yalnızca ortalarda dikilip seyretmesine göz yumacak biri değildi. Şu an için koca oğlan beni daha çok ilgilendiriyor. Onunla sorunumuz olacak mı?'' Harry kararlılıkla başını iki yana salladı. ''Trabincus, kentteki mahkemede bir kuzu gibi uyusaldı,'' dedi Dan. Küçük çerçevesiz gözlüklerini çıkarıp yeleğiyle parlatmaya başladı. Tabii bir ton zincir vardı üzerinde ama eğer isteseydi ortalığı alt üst ederdi. ''Biliyorum,'' dedim ama bilmiyordum. Yalnızca Dan Stanton'ın benden baskın çıkmasından nefret ediyordum. ''İri biri değil mi?'' dedi Dan. ''Öyle,'' dedim. ''Felaket büyük. Herhalde onu pişirmek için elektrikliği süper ısıtmaya getirmemiz gerekecek.'' ''Dalgın dalgın elektrik için kaygılanma,'' dedim. ''O büyükleri küçültür.'' Dan burnunun kemerinde gözlüklerinin kırmızı izler bıraktığı yeri çekiştirirken başını salladı. ''Evet, yalan değil. Şu Tefton'da ortaya çıkmadan önce onun nereden geldiğini bileniniz var mı?'' diye sordum. ''Tefton'da değil mi?'' ''Evet,'' dedi Dan. ''Tefton, Tropincus kentte. Orada ortaya çıkıp bu işi yapmadan öncesini hiç kimse bilmiyor. Yalnızca yolu düştü sanırım. Hapishane kitaplığındaki gazetelerde daha fazla bilgi olabilir.'' Eğer gerçekten ilgileniyorsan. Herhalde onları önümüzdeki haftadan önce taşımazlar. Sırıttı. Ama üst katta küçük dostunun homurdanıp kıvrandığını dinlemek zorunda kalabilirsin. Yine de gidip bir göz atabilirim, dedim ve o gün öğleden sonra öyle yaptım. Cezaevi kitaplığı plana göre hapishanenin tamirhanesi olacak binanın arka tarafındaydı. Bana kalırsa bu plan yalnızca birisinin cebine daha fazla avanta girmesi demekti. Ama büyük bunalım sürdüğünden düşüncelerimi kendime sakladım. Percy konusunda da çenemi tutmam gerekirdi. Ama zaman zaman yeterince susamıyordum işte. Çoğu zaman bir erkeğin uçkurundan çok dili başını belaya sokar. Tamirhanede hiç gerçekleşmedi zaten. Ve ertesi ilkbaharda hapishane Brighton yolu üzerinde 60 mil öteye taşındı. Yine perde arkasındaki pazarlıklar sanırım. Daha fazla avanta. Benim için fark etmezdi. İdare avlunun doğu tarafında yeni bir binaya taşınmıştı. Revirde, parantez, işin başında revir ikinci kata koymak hangi ahmak fikriydi bilmiyorum. Taşınıyordu ve kitaplık hala kısmen dolu, parantez, hiçbir zaman içinde fazla bir şey olmamıştı. Öylece duruyordu. Eski bina A ve B bloklarının arasına sıkışmış bir gecekonduya benziyordu. Blokların tuvaletleri bu tarafta olduğundan havada her zaman hafif bir çiş kokusu olurdu. Ve taşınmanın tek haklı gerekçesi de buydu herhalde. Kitaplık L biçiminde ve benim odamdan fazla büyük değildi. Vantilatör var mı diye bakındım ama hepsi gitmişti. İçerisi 40 derece olmalıydı. ve otururken karnımdaki damarların alev alev attığını hissediyordum. Çürük bir diş gibi. Söz konusu bölge düşünülecek olursa bu benzetmenin garip olduğunu biliyorum. Ama yalnızca bununla kıyaslayabiliyorum. Buraya gelmeden hemen önce yaptığım gibi su dökerken ve hemen sonrasında ise çok daha beter oluyordu. Kitaplıkta bir kişi daha vardı. Gibson isimli yaşlı bir emektar, şapkasını gözlerinin üzerine indirmiş, kucağında bir kovboy romanıyla bir köşede uyukluyordu. Ne sıcaklık ne de yukarı kattaki revirden gelen gürültüler ve ara sıra duyulan küfürler onu rahatsız ediyordu. Parantez, yukarısı en azından 5 derece daha sıcak olmalıydı. Percy Whitmore'un bundan hoşlanmadığını umuyordum. Gibson'ı ben de rahatsız etmedim ve gazetelerin saklandığı Lane'in kısa tarafına doğru geçtim. Den'in dediklerine rağmen onların da vantilatörlerle birlikte taşınmış olduklarını sanıyordum. Ama oradaydılar ve dedik ikizleri olayını bulmakta hiç güç değildi. Haziran ayındaki olaydan Ağustos sonu ve Eylül'e uzayan mahkemenin sonuna kadar olan bitenler hep baş sayfada yer almıştı. Çok geçmeden sıcağı da yukarıdan gelen gürültüleri de ihtiyar Gibson'ın horlamasını da unutmuştum. Sarı saçları ve tatlı gülümsemeleriyle 9 yaşındaki o iki kızla kafenin dev karanlığını bir arada düşünmek tatsız ama kaçınılmazdı. Boyu posu düşünülecek olursa onu tıpkı masallardaki bir dev gibi kızlara yerken hayal etmek bile olasıydı. Gerçekten yaptıkları ise çok daha kötüydü ve hemen oracıkta nehir kıyısında linç edilmemiş olması bir şanstı onun için. Tabii yeşil yoldan yürüyüp elektriklinin kucağına oturacağı günü beklemeyi şans olarak kabul edersiniz. 4. Güney'in kralı Pamuk bütün bu olup bitenlerden yıllar önce güneye gelmişti ve bir daha asla kral olamayacaktı. Ama 30'lu yıllarda ufak bir canlanma yaşandı. Artık hiç pamuk plantasyonu kalmamış olsa da eyaletimizin güney bölgelerinde 40-50 kadar varlıklı pamuk çiftliği vardı. Klaus Detterik bunlardan birine sahibiydi. 1950'lerin standartlarına göre en yoksulların ancak bir basamak üstünde sayılırdı Klaus. 30'lardaysa çoğu ay bakkal borcunu nakit olarak ödediği ve sokakta karşılaştıklarında banka müdürünün gözlerinin içine bakabildiği için hali vakti yerinde kabul ediliyordu. Çiftlik evi temiz ve ferahtı. Pamuk'a ek olarak tavukları ve inekleri de vardı. Eşiyle birlikte 3 çocukları olmuştu. 12 yaşlarındaki Howard ve ikiz kızlar Cora ve Katie. O yıl sıcak bir Haziran gecesi kızlar evin bir yanında boylu boyunca uzanan sineklere karşı tül perdeyle çevrilmiş balkonda yatmak için izin aldılar. Bu onlar için büyük bir olaydı. Anneleri 9'a doğru güneşin son ışınları da solarken onlara iyi geceler öpücüğü verdi. Onları bir daha gördüğünde kızlar tabutlarına yatırılmış, cenazeci de cesetlerine elinden geldiğince çeki düzen vermiş olacaktı. O günlerde taşralı aileler erken yatar, parantez, annem de masanın altı kararız kararmaz derdi. Ve derin uyuklardı. İkizlerin kaçırıldığı gece Klaus, Marjorie ve Howie Detterik de çok derin uyuyor olmalıydılar. Ailenin melez çoban köpeği Bowser havlasa Klaus mutlaka uyanırdı ama havlamadı. Ne o gece ne de bir daha asla. Sabah ilk olarak inekleri sağmak üzere Klaus kalktı. Balkon evin ahıra bakan tarafında değildi ve Klaus kızlara bir göz atmayı hiç akıl etmedi. Bowser'ın yanına gelmemesi de onu telaşlandırmadı. Köpek hem inekleri hem de tavukları pek küçümser, genelde bu işler yapılırken ahırın arkasındaki köpek kulübesine gizlenip çağrılmadan çıkmazdı. Bağıra çağıra çağrılması gerekirdi hem de. Marjorie kocası Holly çizmelerini ayağına çekip ahıra gittikten 15 dakika kadar sonra aşağı indi. Kahveyi ocağa, jambonu tavaya koydu. Bu ikisinin kokusu Howie'yi en tepedeki odasından indirmesine rağmen kızlar balkondan içeri gelmediler. Marjorie jambonun yağına yumurta kırarken kızları çağırmaya oğlunu gönderdi. Klaus kahvaltı biter bitmez kızların gidip taze yumurta toplamalarını isterdi. Yalnızca o sabah dediklerin evinde kahvaltı edilmedi. Howie balkondan döndüğünde yüzü bembeyaz kesilmiş, uykudan şişmiş gözleri de iri iri açılmıştı. Gitmişler dedi. Marjorie telaşlanmaktan çok canı sıkılmış bir halde balkona çıktı. Daha sonra kızların şafakta bir yürüyüş yapıp çiçek toplamaya gittiklerini sandığını söyleyecekti. Bu ya da küçük kızlardan beklenecek buna benzer bir saçmalık. Balkona bir göz atınca Howie'nin neden bembeyaz kesildiğini anladı. Klaus bağırdı, aslında bir çığlık attı. Ve Klaus çizmeleri dökülen yarım kova sütten bembeyaz koşa koşa geldi. Gördükleri en cesur babanın bile dizlerinin bağını çözmeye yeterdi. Gece serinliğinde kızların sarındığı battaniyeler bir kenara fırlatılmıştı. Tal kapı üst menteşesinden koparılıp öylece asılıvermişti. Verandanın basamaklarında ve önünde kan izleri vardı. Mahjura kızların peşine tek başına düşmemesi için kocasına yalvardı. Ama hemen böyle gitmesi gerekiyorsa bari oğlunu da yanına alsındı. Ama boşuna konuşuyordu. Klaus Holde çocukların uzanamayacağı bir yerde dolu olarak tuttuğu tüfeğini aldı ve Howie'ye de Temmuz'daki doğum gününde armağan etmeyi tasarladığı 22'lik tabancayı verdi. Sonra her ikisi de ağlayan dövünen kadını aldırmadan yola çıktılar. Marjorie bir serseri çetesini ya da Ladup'taki çiftlikten kaçan bir grup kötü zenciye rastlarsa ne yapacaklarını sorup duruyordu. Sanırım baba oğul haklıydılar. Yerdeki kan daha yeni yeni kurumaya başlamıştı. Ve iyice kurumuş kanın kahverengisine kıyasla kırmızıya daha yakındı. Kızların kaçırılmasının üzerinden çok geçmiş olmalıydı. Klaus kızları için hala bir şans bulunduğunu düşünmüştü ve bu şansı kullanmakta da kararlıydı. İkisi de iyi sürücü değildiler. Avcı değil, toplayıcıydı onlar. Mevsimi geldiğinde geyiklerin peşinden ormana gitmelerinin nedeni de istediklerinden değil, kendilerinden bunun beklenmesindendi. Evin etrafındaki bahçe anlamsız, karmakarışık izlerle örülü bir toprak yığını halindeydi. Ahırın arkasına dolandılar ve kötü ısıran ama iyi havlayan Bowser'ın neden ortalığı telaşa vermediğini hemen gördüler. Hayvan ahırdan artan kontur plaklarla yapılmış kulübesinin yarı içinde yarı dışında yatıyordu. Parantez. Kulübenin önündeki yuvarlak deliğin üstünde düzgün biçimde Bowser yazılmıştı. Gazetelerden birinde resmini gördüm. Başı neredeyse arkasına dönmüştü. Savcı daha sonra John Coffey'nin jürisine bu kadar büyük bir hayvana bunu ancak çok çok güçlü bir adamın yapabileceğini söylemişti. Sonra da savunma masasında kendi başına bir ceza olan eyaletin verdiği bahçıvan pantolonu içinde başını öne eğmiş oturan sana uzun uzun ve anlamlı bir biçimde bakmıştı. Klaus ile Harvey köpeğin yanında bir parça pişmiş sosis buldular. Varsayım şuydu ki, parantez, sağlamlığından hiç kuşku yoktu. Kafe önce ikramlarıyla köpeği kandırmış, sonra hayvan sonuncu sosisi yerken ellerini uzatıp güçlü bileklerinin tek hareketiyle boynunu kırıvermişti. Ahırın arkasında dettiriğin kuzey otlağı vardı. İnekler o gün oraya salınmayacaklardı. Sabah kırağısıyla ıslanmış otlağın arkasında kuzeybatıya doğru bir insanın geçtiği belirgin bir biçimde görünüyordu. Klaus Dietrich neredeyse panik nöbetine kapılmak üzere olmasına rağmen önce bu izleri takip etmekte duraksadı. Kızlarını alan adamın ya da adamların korkusundan değildi bu. Saldırganın geldiği yolu izlemenin, her saniyenin önemli olduğu bir anda tam tersi yönde gitmenin korkusundandı. Havi bahçe kapısının hemen arkasındaki çalılıklarda sarı bir pamuklu kumaş parçası bularak bu sorunu çözdü. Klaus tanık iskemlesinde otururken kendisinin evine bu kumaş parçası gösterildiğinde bunu kızı Kitty'nin pijama şortunun bir parçası olarak tanımlayacak ve ağlamaya başlayacaktı. 5-6 metre ötede bir çalının parmak gibi uzanmış dalında ise o gece anne ve babasına iyi geceler öpücüğü verirken Kur'an'ın giydiği yeşil geceliğin bir parçası asılıydı. Baba oğul dedelikler silahları ellerinde tıpkı yoğun ateş altında arazide geçen askerler gibi koşmaya başladılar. O günkü olaylar arasında hayret ettiğim bir şey varsa o da canını dişine takmış babasının peşinden koşan parantez ve çoğunlukla tamamen geride bırakılma tehlikesi de olan o oğlanın Klaus Dietrich'in sırtına bir kurşun saplamamış olmasıdır. Çiftlik evinde telefon vardı. Parantez. Bu da Dietrich'lerin o felaket günlerinde en azından komşularına göre daha varlıklı olduklarının bir göstergesiydi. Ve Marjorie telefonu olan elinden geldiğince çok komşusunu arayıp haber verdi. Onlara güzel havada düşen bir yıldırım gibi birdenbire başlarına gelen bu felaketi anlattı.